Ayrım 12, Kabil, Jose Saramago, sayfa 125. Kabil, Uts diyarının hüzününü şimdiki zamanı terk etmek ve etrafını yemyeşil dağlarla insan gözlerinin asla görmediği ve ağzını tatmadığı en saf ve billur gibi sulu derelerin aktığı gür vadilerle çevrili olduğunu görmek için uzun süre yürümek zorunda kalmadı. Burası aradan bunca yıl geçtikten ve kötü anılar zamanın yardımıyla silindikten sonra özlemle andığı cennet bahçesi olabilirdi. Yine de bu göz kamaştırıcı manzarada yapay suni bir şeyler fark ediliyordu. Sanki sıradan bir eşeğe binmiş ve yanında Michelin rehberi olmayan biri için yorumlanması imkansız nedenlerle kasıtlı olarak hazırlanmış bir dekor gibiydi. Kabil, panoramanın önemli bir bölümünü gizleyen bir kayanın etrafından döndü ve kendini daha az bir ağaçlı vadinin girişinde buldu. Ama burası da önceden gördüklerinden daha az çekici değildi. Ahşaptan bir şey yapılıyordu. Bölmelerine ve malzemenin rengine bakılırsa bir tekneye fazlasıyla benzeyen bir şey. Ya da daha kesin bir ifadeyle oradaki farlı son derece şaşırtıcı olan büyük bir gemiydi bu. Çünkü bir tekne eğer tekne ise su kenarına inşa edilir. Hele ki bu boydaysa. Bir vadinin dibinde kalıp ne olduğu belirsiz bir şeye beklemeye bırakılamaz. Meraklı Kabil işin aslını araştırmaya karar verdi. Yani söz konusu durumda ya kendi kullanımlar için ya da üçüncü şahısların talebi üzerine bu muamma tekneyi ya da aynı ölçüde muamma gemiyi inşa etmekte olan kişileri bulup konuşacaktım. Eşeği tersaneye doğru sürdü. Vardığında orada bulunanları selamladı ve bir sohbet açmaya çalıştı. Güzel bir yer burası dedi. Ama cevap gecikmesi bir yana mümkün olan en kısa şekilde cevap verildi. Onaylayıcı, ilgisiz, kopuk, vaatsiz, basit bir evet. Kabil devam etti. Buradan geçen biri benim durumumda olduğu gibi karşısına her şeyin çıkmasını bekler ama bu kadar heybetli boyutlarda bir inşaatla karşılaşacağı aklına gelmez. Ama kasıtlı olarak övgü dolu iması hiç karşılık bulmadı. Bu işle uğraşan 8 kişinin 4'ü erkek 4'ü kadındı. Davetsiz bir misafirle arkadaşla eğimli olmadıkları belliydi. Ve Kabil'in laf anlatmalarına karşı kendilerini korudukları düşmanlık duvarını gizlemeye bile çabalamıyorlardı. Kabil lafı ağzında eveleyip gebelemekten vazgeçip atağa kalkışmaya karar verdi. Yapmakta olduğunuz şey nedir? Bir tekne mi, bir gemi mi, bir ev mi? Diye sordu. Grubun en yaşlısı olan Samson kadar güçlü, heybetli bir adam ev değil demekle yetindi. Gemi de değil diye sözünü kesti Kabil. Çünkü vanasız gemi olmaz. Ama eğer bunun vanası olsaydı hiçbir insan gücü kaldıramazdı. Adam cevap vermedi ve geri çekilmiş gibi yaptı. Ama Kabil onu son anda tuttu. Eğer ne ev ne de gemi ise tekne de olamaz dedi. Cevap verme, Nuh dedi kadınların en yaşlısı. Gereğinden fazla konuşursan efendi sana öfkelenir. Adam başını bir hareketiyle onayladı ve Kabil'e çok meşgulüz. Senin konuşman bizi işimizden alıkoyuyor. Bırak bizi ve yoluna devam et dedi. Ve hafifçe tehditkar bir tonda devam etti. Kendi gözlerine görebileceğin gibi burada güçlü kuvvetli 4 adam var. Oğullarım ve ben. Çok iyi cevabını verdi Kabil. Görüyorum ki Mezopotamya'nın eski konukseverlik kuralları bizim diyarlarda hep uyulan bu kurallar ailesi için değerini tamamen yitirmiş. Tam o anda sağır edici bir gök gürültüsünün ve buna bağlı fişek gibi şimşeklerin ortasında efendi kendini gösterdi. İş giysileri içindeydi. Tanrısal diyalektiğe başvurmak zorunda kalmadan etkilemek istediklerini acilen itaate mecbur eden lüks giysileri yoktu. Nuh'un ailesi ve ailesinin atası odun talaşıyla kaplı toprağa derhal secde ettiler. Efendi ise şaşkın şaşkın Kabil'e bakıyordu. Ona sordu. Ne işin var burada? Kardeşini öldürdüğün günden beri görmedim seni. Yanılıyorsun efendi. Gördük birbirimizi. Sen beni tanımasan da İbrahim'in evinde, Mamre meşeliğinde, sen Sodom'u yok edecekken, iyi işte, temiz ve etkili, özellikle kesin. Senin yarattığın dünyada hiçbir şey kesin değil. Eyüp bütün sıkıntılardan uzak olduğuna inanıyordu. Ama senin şeytanla girdiğin bahis onu sefalete düşürdü. Ve vücudu baştan ayağa bir yaradan başka bir şey değil. Uç ziyarından ayrılırken gördüm onu. Artık öyle değil. Kabil. Artık öyle değil. Vücudu tamamen iyileşti. Sahip olduğu sürü 2 misli arttı. Şimdi 14.000 köçüsü, 6.000 devesi, 1.000 çift öküsü ve 1 eşeği var. Onları nasıl elde etti? Benim otoritime boyun edip, benim gücümün mutlak, sınırsız olduğunu, kendimden başka kimseye hesap vermek zorunda olmadığını, kişisel düzeydeki düşüncelerle uğraşmayacağımı kabul etti. Ve bunu sana şimdi söylüyorum, ben öyle esnek bir vicdana sahibim ki bu vicdanı her yaptığımla şaşmaz biçimde uyum içinde bulurum. Ya Eyüp'ün çocukları? Hepsi de evlerin harabeler altında öldüler. Fazla önemsememek gereken bir ayrıntı. 10 çocuğu daha olacak. 7 oğlan ve 3 kız. Önceki gibi. Kaybettiklerinin yerini doldurmak için. Sürüler gibi mi? Evet, sürüler gibi. Çocuklar da sürüden başka bir şey değildir. Nuh ailesi topraktan çoktan doğrulmuşlar ve efendi ile Kabil arasındaki diyaloğa şaşkınlıkla tanık oluyorlardı. Uzun bir ayrılıktan sonra buluşmuş iki eski dosta benziyorlardı. Buraya ne yapmaya geldiğini söylemedin bana dedi Tanrı. Özel bir şey değil efendi. Zaten ben buraya gelmedim. Kendim burada buldum. Tıpkı kendini Sodom'da ya da Uts diyarında bulman gibi. Keza Sina Dağı'nda ve Eriya'da ve Babil Kulesi'nde ve Venot diyarında ve İbrahim'in sunak yerinde. Çok yolculuk ettiğim belli. Doğru efendi, ama isteyerek olmadı. Hatta beni bir şimdiki zamandan diğerine, kimi zaman geçmişe, kimi zaman geleceğe taşıyan bu sürekli değişimlerin de senin eserin olup olmadığını düşünüp duruyorum. Hayır, bununla bir alakam yok. Bunlar benim dışımdaki ilksel yetenekler. Burjuvayı hayrete düşürecek hileler. Zaman benim için yok. O halde evrende seninkinden farklı ve daha güçlü başka bir gücün varlığını kabul ediyorsun. Mümkün. İşe yaramaz aşkınlıkları tartışmaya alışkın değilim. Ama şunu iyi bil, bu vadiden çıkamayacaksın. Denemeni de tavsiye etmem. Şu andan itibaren bütün çıkışlar tutulacak. Ellerinde ateşten kılıçlar olan iki kerubi her yaklaşanı öldürme emriyle çıkışların önünde duracak. Cennet bahçesinin kapısının önüne nöbetçi diktiğin gibi mi? Nereden biliyorsun? Annem babam ondan çok söz ediyorlardı. Tanrı Nuh'a doğru döndü ve ona sordu. Sandalın neye yarayacağını bu adam anlattı mı? Hayır efendim. Yalan söylüyorsam dilim ağzımdan düşsün. Ailen tanığımdır. Sen sadık bir hizmetkarsın. Seni seçmekle iyi yaptım. Teşekkürler efendim. Eğer soru sormama izin varsa şimdi bu adamı ne yapayım? Onu sandala götür ve ailene kat. Gelinlerine çocuk yaptıracak fazladan bir erkeğin olur. Umarım kocalar itiraz etmezler. Öfkelenmeyeceklerine söz veririm sana. Ben de rolümü yerine getirmeye çalışacağım. Belki yaşlıyım ama iştah açıcı bir dişiye sırtını dönecek kadar değil. Kabil araya girmeye karar verdi. Neden söz ettiğinizi öğrenebilir miyim? Diye sordum. Ve efendi sanki daha önceden söylendiği ve ezbere bildiği bir söylevi tekrarlar gibi cevap verdi. Yeryüzü tamamen çürümüş ve şiddet dolu, her yanda ahlaksızlığa rastlıyorum. Çünkü bütün sakinler yanlış yollara sapmış. İnsanların kötülüğü büyük, bütün düşünceleri ve bütün arzuları şaşmaz biçimde ve yalnızca kötülüğe yönelik. İnsanı yarattığıma pişmanım. Çünkü onun yüzünden benim kalbim acıyla ıstırap çekti. Bütün insanların sonu geldi benim için. Yeryüzünü büyük haksızlıklarla doldurduklarından onları yok edeceğim. Yeryüzünü de yeni insanlığı başlatmak için seni seçtim, Nuh. Ve reçineli ağaçtan bir gemi yapmanı emrettim sana. Onu bölmelere ayıracaksın. İçini dışını katranlayacaksın ve bu gemiyi 300 ayak uzunluğunda yapmanı emrettim sana. Ve işte burada 50 ayak genişliğinde 30 ayak yükseklikte çatısında bir ayaklık bir delik açacaksın. Geminin kapısını bir tarafa yerleştireceksin ve oraya bir alt kat da düzenleyeceksin. İkinci ve üçüncü bir kat daha olacak. Çünkü ben bir tufan başlatacağım. Her şey sular altında kalacak. Dünyada mevcut bütün canlı varlıklar göğün altından yok olacak. Yeryüzünde bulunan her şey ölecek. Ama ben seninle bir ittifak anlaşması yaptım, Nuh. Ve vakti geldiğinde oğulların, karın ve oğullarının karılarıyla gemiye gireceksin. Ve canlı varlık türlerinin her birinden erkek ve dişi birer örneği gemiye getireceksin. Onlar da seninle birlikte orada yaşayacaklar. Dolayısıyla canlı varlıkların her farklı türünden, ister kuşlar olsun, ister dört taraklılar ya da diğer hayvanlar, iki numune sana eşlik edecek. Ayrıca sana ve bütün hayvanlara gereken yiyecekler gibi her türün yemeye alışkanlık ettiği farklı yiyecek türlerini de toplayıp yığmalısın. Efendinin söyleyi böyleydi. Bunun üzerine Kabil konuştu. Boyutlarına ve içereceği yüke bakılırsa gemi yüzemeyecek. Vadi suyla dolmaya başladığında onu yerden kaldırabilecek su basıncı olmayacak. Sonuç olarak içindeki herkes boğulacak ve beklenen kurtuluş fare kapanına dönüşecek. Hesapların bana böyle demiyor, karşılığını verdi efendi. Senin hesapların yanlış. Bir tekne suyun yakınında inşa edilmelidir. Denizden bu kadar uzakta, dağlarla çevrili bir vadide değil. Teknenin yapımını tamamladığında suya itilir, denize ya da nehre, artık hangisi olursa o da tekneyi kaldırır. Belki sen bilmiyorsun ama bir sıvıya batırılan her cisim yer değiştiren sıvının hacmine eşit ağırlıkta yukarı doğru dikey bir şekilde itildiği için gemiler yüzer. Buna Arşimet prensibi denir. İzin ver ben fikrimi açıklayayım efendi, dedi Nuh. Konuş, dedi Tanrı. Bozulduğu belliydi. Kabil haklı efendi. Eğer burada suyun bizi kaldırmasını beklersek sonra da hepimiz boğulup ölürüz ve başka bir insanlık olamaz. Daha rahat düşünebilmek için alnını kırıştıran efendi sorun üzerinde epey düşündükten sonra sonunda aynı çözüme vardı. Önceden var olmayan bir vadi yaratmak için onca çaba sarf et, sonuç hiç olsun. Bunun üzerine konuştu. Sorunun kolay bir çözümü var. Gemi hazır olduğunda işçi meleklerimi gönderirim. Onu en yakın denizin kenarına kadar havadan taşırlar. Çok ağır efendi, melekler taşıyamaz, dedin o. Sen meleklerin gücünü bilmiyorsun. Onlar tek parmaklarıyla bir dağa kaldırırlar. Neyse ki disiplinler. Yoksa beni tahttan indirmek için çoktan komplo düzenlerlerdi. Şeytan gibi, dedi Kabil. Evet, şeytan gibi. Ama onu tatmin etmenin yolunu çoktan buldum mu? Buldum. Zaman zaman eline bir kurban bırakıyorum ki onunla eğlensin. Bu da ona yetiyor. Eyüp'le yaptığın gibi. Sana lanet okumaya cesaret edemedi. Ama kalbin içinde bütün dünyanın acısını taşıyor. Eyüp'ün kalbi hakkında ne biliyorsun sen? Hiç. Ama kendiminkinin her şeyini biliyorum. Ve seninkinin de bazı yanların cevabını verdi Kabil. Sanmıyorum. Tanrılar dipsiz kuyu gibidir. Üzerlerine eğilsen kendi görüntünü bile fark edemezsin. Zamanla bütün kuyular kurur. Senin de vaktin gelecektir. Efendi cevap vermedi. Ama gözlerini dikip Kabil'e baktı ve alnındaki işaret büyüdü. Gözlerin ufkundan doğan kara bir güneş gibi, dedi. Bravo, diye haykırdı Kabil ellerini çırparak. Kendini şiirine verdiğini bilmiyordum. Tam da bunu söylüyordum zaten. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun sen. Bu üzücü açıklama üzerine Tanrı uzaklaştı ve geldiğinden daha ağırbaşlı bir şekilde bir başka boyutta kayboldu. Herhangi bir yansız gözlemcinin fark edeceği gibi deha parıltısı gösteremediği bir tartışma hesaptan kalan efendi plan değiştirmeye karar verdi. İnsanlığın kökünü kazımak acil diye nitelenebilecek bir görev değildi. Hayvan insanın yok edilme zorunluluğu 2 ya da 3 hatta 10 yüzyıl bile bekleyebilirdi. Ama bu kararı aldığından beri Tanrı parmaklarının ucunda bir tür karıncalanma hissediyordu. Bu ciddi bir sabırsızlık işaretiydi. Dolayısıyla hemen sonuç alabilmek için işçi melekler birliğini seferber etmeye karar verdi. Yani onları başta öngörüldüğü gibi yalnızca gemiyi denize kadar taşımak için kullanmak yerine gözlemlendiği gibi bu işle uğraşırken canlıdan çok ölüye dönen bitkin düşmüş Nuh ailesine yardıma gitmelerini emretti. Birkaç gün sonra çok kalabalık olmayan melekler üçlü gruplar halinde belirip hemen işe koyuldular. Efendi meleklerin çok güçlü olduğunu söylerken abartmamıştı. Kalın kütükleri sanki akşam gazetesiymiş gibi koltukların altına nasıl bir doğallıkla yerleştirdiklerini ve gerektiğinde geminin bir ucundan öteki ucuna 300 ayak mesafeye ya da modern ölçülerle 150 metreye aşağı yukarı bir uçak gemisi kadar mesafeye nasıl taşıdıklarını görmek gerekirdi. Ama en şaşırtıcısı çivileri ağaca çakışlarıydı. Çekiç kullanmıyorlardı. Çiviyi ucu aşağıya gelecek şekilde dik tutuyorlar ve yumruklarını sıkarak çivinin başına sert bir darbe indiriyorlardı. Bunun üzerine metal parça en ufak bir direnişle karşılaşmadan ağaca saplanıyordu. Sanki son derece sert meşeye girmek yerine yaz sıcağında erimiş tereyağına giriyorlardı. Daha da şaşırtıcısı kütükleri nasıl rendelediklerini görmekti. Ellerini kütüğün üzerinde dümdüz koyup ileri geri hareket ettiriyorlardı. Ama en ufak bir yonga ya da talaş kırıntısı bile ortaya çıkmıyordu. Yalnızca kütük incelip uygun ölçüye erişiyordu. Bir toka saplamak için delik açmak gerektiğinde işaret parmaklar yeterli oluyordu. Onları böyle çalışırken seyretmek tam bir gösteriydi. Dolayısıyla işin önceden hayal edilemeyen bir çabuklukla ilerlediğini görmek şaşırtıcı değildir. Değişimlerin farkına varacak zaman bile yoktu. Bu dönem boyunca efendi tek bir kez belirdi. Her şeyin yolunda gidip gitmediğini Nuh'a sordu. Ailesine Kabil'in yardım edip etmediğini öğrenmek istiyordum. Ve durum böyleydi. Efendi yardım ediyordu. Bunun kanıtı şimdiden gelinlerden ikisiyle yatmış olmasıydı. Üçüncüsüyle de yatmaya hazırlanıyordu. Efendi Nuh'a gemiye gelecek hayvanların seçiminin nasıl gittiğini de sordu. Ve aile büyüğü işlerinden önemli bir bölümünün şimdiden toplandığını ve geminin yapımı tamamlanır tamamlanmaz eksik hayvanları da toparlayacağını söyledi. Bu değeri değildi. Hakikatin yalnızca küçük bir bölümüydü. Aslında yalnızca birkaç hayvan, en yaygın olanlardan birkaçı vadinin diğer tarafına yerleştirilmiş çitle çevrili bir alanda toplanmıştı. Efendinin saptadığı toplanma planıyla yani elbette bir tür oluşturan mikroorganizmalar da dahil iyice minikleri de unutmadan koca karınlı su aygırından en önemsiz pireye dek bütün canlı hayvanlarla karşılaştırıldığında bu pek az bir şeydi. Kimi dar ezoterik çevrelerde pek sözü edilen ama asla kimsenin görmüş olmakla övünemediği birçok hayvan da hayvan da terimin geniş ve kusursuz anlamında türdü. Örneğin tek boynuz, anka kuşu, başı kartal, arka tarafı at olan yaratık, Centaur, Minotaur, bakışlarıyla insan öldüren ejder, başı ve göğsü aslan, karnı keçi, ejderha kuyruklu yaratık geliyor aklımıza. Bütün bu tuhaf ve karışık hayvan aleminin var olmak için tek bir gerekçesi vardı. Bu topraklar üzerinde oğul vermiş sayısız varlık arasından sıradan spayla aynı şekilde Tanrı tarafından bir zirzopluk anında yaratılmışlardı. Bu hayvanlardan birini tercihen tek boynuzlu rastladığını varsayarsak, gemiye binmeye ikna etmeye başarsa efendinin gözünde Nuh'un edineceği gururu, prestiji, itibar hayal edebiliriz. Tek boynuzun sorunu dişisinin bilinmemesidir. Dolayısıyla normal yollarla döllenmeye ve gebelemek imkansızdır. Ancak iyi düşünüldüğünde belki buna ihtiyacı olmayabilir. Çünkü sonuçta biyolojik süreklilik her şey değildir. İnsan ruhunun müpem bir şekilde inandığı şeyi tekrar tekrar yaratması yeterlidir. Nuh, bütün hayvanların toplanması ve yiyecek sağlanması gibi hala yerine getirmesi gereken görevler için işçi meleklerin maharetli işbirliğine güvenebileceğini ummaktadır. Melekler şerif üzerlerine olsun her türlü övgüye değer bir coşkuyla iman gevretmeye devam etmektedirler. Efendinin büyüklüğünü, efendinin cömertliğini ve hatta efendinin güzelliğini dört rüzgara sürekli ilan eden melekler korosu şeklinde geçen gökteki yaşamın bugüne dek icat edilmiş en sıkıcı şey olduğunu hepsi kabul etmektedir. Bu meleklerin ve diğerlerinin sıradan fanilerin, basit sevinçlerin hissetme vakti gelmiştir. Ruhu yüceltmek için ille de Sodom'a ateş yağdırtmak ya da Eriya surlarını yıkacak borular üflemek gerekmez. En azından şu koşullarda işçi meleklerin bakış açısından yeryüzündeki mutluluk gökte yaşanabilecek mutluluktan her bakımdan yüksekti. Ama elbette efendi bunca kıskançlığıyla bunu bilmemeliydi. Yoksa onları melek olmasına falan aldırmadan isyankar düşünceleri en acımasız misillemelerle cezalandırmaya başvururdu. Geminin yapımı için çalışan personel arasında hüküm süren uyum sayesinde Kabil vakti geldiğinde kendi eşeğinin at kapısından yani genel boğulmadan kaçan yasa dışı yolcu sitesiyle gemiye girmesini sağlayabildim. Yine bu canlı ilişkiler sayesinde bazı kuşkulu ve bazı şaşkınlıklarını meleklerle paylaşabildi. Kolaylıkla dostluk ya da arkadaşlık olarak nitelenebilecek insani ilişkiler kurmuş olduğu iki meleğe, Kabil bu insanlığın soyu kazandığında onun ardından gelecek olanın aynı hatalara tekrar düşmeyeceğine, aynı kötülük eğilimlerine, aynı yoldan çıkmalara ve aynı suçlara bir kez daha sapmayacağına gerçekten inanıp inanmadıklarını sordu ve onlara cevap verdi. Bizler yalnızca meleğiz. Sizin insan doğası dediğiniz bu çözümsüz bulmacayı pek bilmiyoruz. Ama açık yürekli cevap vermek gerekirse, ilk deneyim gözlerimizin önündeki bu sefaletin sergilenmesiyle sonuçlanmışken, ikinci deneyimin nasıl olup da hoşnut edebileceğini pek bilemiyoruz. Kısacası bizim samimi melek fikrimize göre ve derlenen kanıtlar dikkate alındığında, insan varlıklar yaşamını hak etmiyorlar. Gerçekten insanların yaşam hak etmediklerini mi düşünüyorsunuz diye sordu Kabil, şaşırmıştı. Bizim söylediğimiz bu değil. Söylediğimiz ve tekrar ettiğimiz şey, insan varlıklarının bilinen bütün zamanlar boyunca davranış tarzları dikkate alındığında yaşamı karanlık yanlarına rağmen, ki bunlar da çok güzeldir, güzel, büyük, muhteşem yanlarıyla birlikte hak etmedikleridir cevabını verdi meleklerden biri. Sonuç olarak bir şey söylemek, diğerini de söylemek anlamına gelmez diye ekledi ikinci melek. Ama aynı anlama gelmese de kısmen aynıdır diye ısrar etti Kabil. Belki ama farklılık bu kısmendedir ve o da önemli bir farklılıktır. Bildiğim kadarıyla biz burada yaşam hak edip etmediğimizi kendimize hiç sormadık, dedi Kabil. Eğer bunu kendinize sormayı düşünseydiniz, yeryüzünden silinmekte olmazdınız. Ağlamanın faydası yok. Çok bir şey kaybedilmeyecek, cevabını verdi Kabil. Geçmişin ve geleceğin dehşetler içinde ard arda yolculuklarında ortaya çıkmış ve güçlenmiş koyu bir karamsarlığını dile getirerek, Sodom'da yanarak ölen çocuklar doğmamış olsaydı, masum başların üzerinde gökten ateş ve kükürt yerken işittiğim o çığlıkları atıyor olmazlardı. Anne babaları suçluydu, dedi meleklerden biri. Çocuklarını cezalandırmak için bir gerekçe değildi bu. Suçluluğun Tanrı ve insanlar tarafından aynı şekilde anlaşılacağına inanmak hatadır, dedi meleklerden biri. Sodom örneğinde tek bir suçlu vardı ve bu da saçma sapan bir şekilde acele eden, kendi ölçütlerine göre kötülükte bulunanları seçip cezalandırmakla vakit kaybetmek istemeyen Tanrı'ydı. Hem zaten sevgili melekler, Tanrı'nın yalnızca Tanrı diye kurallar, engeller, yasaklar ve aynı ağırlıkta başka boşla kırdılar saptayarak müminlerin mahrem yaşamını keyfince yönetmesi gerektiği zırva fikri nereden kaynaklanmaktadır, diye sordu Kabil. Bunu biz bilmiyoruz, dedi meleklerden biri. Bu tür şeyler hakkında bize neredeyse hiçbir şey söylenmez. Gerçekte biz ancak güç gerektiren işlerde hizmet ediyoruz, diye ekledi diğeri. Sitemli bir ses tonuyla gemiyi kaldırıp denize taşıma vakti geldiğinde şimdiden bahse girebilirsin ki burada ne serafin göreceksin ne kerubi. Ne bir başka sınıftan melek, ne baş melek. Bu beni şaşırtmaz, diye söze başladı Kabil. Ama cümlesi boşlukta havada kaldı. O sırada bir rüzgar kulaklarında uğulduyordu. Ve kendini aniden bir çadırın içinde buldum. Çadırda çırılçıplak yatan bir adam vardı ve bu adam sarhoşluğun derin bir uykuya gömdüğü Nuh'tu. Başka bir adam onunla tensel bir ilişkiye girmeye çalışıyordu. Ve bu adam küçük oğlu Ham'dı. O da Kenan'ın babasıydı. Ham kendi babasını çıplak gördü. Çadırda uygunsuz vaziyette ve ayıplanacak şekilde olup biteni tasvir etmenin kısa ve öz ölçülü şekli budur. Bununla birlikte en kötüsü olduğu ve suçlu çocuk her şeyi kardeşleri Sam ve Yafet anlattı. Onlar çadırın dışındaydılar ama onlar merhamet göstererek ellerine bir palto aldılar ve paltoyu kaldırarak çıplaklığını görmeyecek şekilde sırtlarını dönüp babalarına yaklaştılar. Nuh uyandığında ve Ham'ın kendisine maruz bıraktığı hakareti fark ettiğinde daha sonra bütün Kenan halkının üzerine çökecek laneti onun oğluna yönelterek şöyle diyecektir. Kenan laneti olsun. Kardeşlerine kullar kul olsun. Benim efendim Tanrı Sam'ı takdir etsin ve Kenan ona kul olsun. Tanrı Yafet'e genişlik versin ve onun soyundan gelenler Sam'ındakilerle birlikte otursun ve Kenan ona kul olsun. Kabil çoktan oradan uzaklaşmıştı. Aynı hızlı rüzgar esintisi onu geminin kapısına getirdiğinde Nuh ve oğlu Ham son havadise söylüyorlardı. Yarın yola çıkıyoruz, dediler. Hayvanların hepsi çoktan gemide. Erzak yığıldı. Demir alabiliriz. 12. ayrımın sonu, sayfa 136.